Efendim hayırlı akşamlar diliyoruz. Erkam Radyo'da Sesli Dergi'ye hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bu akşam programımızda Yüz Akı Dergisi'nin Haziran 2022 sayısından yazılar paylaşacağız. İlk olarak Dr. Ahmet Hamdi Yıldırım imzalı Her Halükarda Namaz başlıklı yazıyı sunacağız. Namaz, imanın kardeşi, ferdi ibadetlerin zirvesi, ahirette hesap sorulacak ilk amel. Namaz, huzur-i kalp ve huşuyla kılındıkça kötülüklerden, çirkinliklerden bizi alıkoyacak bir kalkan aynı zamanda. Beş vakit namaz, mevkut yani vakte bağlı bir farz. Namaz, farz beş vaktin dışında nafilelerle de Allah'a yaklaşma, ondan yardım isteme vesilesidir. Cenab-ı Allah'la mülakat, münacat, hususi bir buluşmadır. Farz namaz, muhafaza edilmesi gereken, devamlılık içinde korunması gereken bir ibadet. Hanımların hususi durumu hariç, hiçbir zaman tatile girmeyen, fasılası olmayan, daimi bir vazife. Bu sebeple namazın kılınışında güzel dinimiz, çeşitli hastalıklar, ortopedik rahatsızlıklarda kolaylıklar sağlıyor. Hazreti Peygamber aleyhisselam Efendimiz bir hastayı ziyarete gittiğinde hastanın secdeye gidemediğini, secdeye gidemediği için de bir yastığı secde yapmak üzere alnına yaklaştırdığını ve o yastığa secde ettiğini görüyor. Efendimiz aleyhisselam o yastığı atıyor ve şu net mesajı veriyor. Kılabiliyorsan ayakta namazını kıl, ayakta kılamıyorsan oturarak kıl, oturarak kılamıyorsan imayla kıl. Demek ki üç çeşit namaz var. Ayakta namaz, bildiğimiz bütün rükünleriyle kılınan namaz. Oturarak kılınan namaz. Buraya dikkat, namazın rükünlerinden olan kıyam, yani ayakta durma vazifesini, tansiyonu düşen, ayakta durmakta zorlanan yaşlı ve hastaların terk etmesine izin verilmiştir. Böyle bir kişi dizüstü veya bağdaş kurup oturarak namazını kılar. Rükû, oturduğu yerde kısmen eğilerek eda eder. Secdeye gücü yettiği için secdeyi tam olarak eda eder. Secdeye gücü yeten kişi ya ayakta ya oturarak namazını kılacak. İmayla yetinmesi doğru olmaz. Ancak secdeye gücü yetmeyenlere ima yolu açık. İmayla kılınan namaz. Bazı kişilerin ise secde yapmaya gücü yetmiyor. Secdeye gitse orada kalıyor, kalkamıyor. Belini yahut dizini bükemiyor. Bunlarsa ima ile namaz kılıyorlar. Bunlar yerde oturuyor diye kıldıkları namaz oturarak kılınan namaz olmuyor. Önemli olan secdedir. Secdeyi ima ile eda ediyorsa bu namaz ima ile kılınmıştır. İster oturuyor, ister yatıyor olsunlar, böyle namaza ima ile namaz kılmak diyoruz. Bunlar rükûyu başlarıyla bir miktar eğilerek, secdeleri de rükûdan daha fazla olmak şartıyla yine başlarıyla bir miktar eğilmek suretiyle eda ediyorlar. Hususi bir durum daha. Kıyam ve ima bir arada. Bazı ortopedik rahatsızlıklarda kişi dizini bükemediği için mutat kade oturuş ve secdeye güç yetiremiyor. Bu sebeple sandalye veya tabure gibi yüksek bir yere oturursa rahat ediyor. Fakat bu kişi kıyamda yani ayakta durabiliyor. En azından namaza kıyamda başlayabiliyor. Hatta rükû da yapabiliyor. Fakat bu kişi secdeleri ima ile yapacak. Bu durumda olan kişilere illa yere oturacaksın diye ısrar edenler oluyor. Bu ısrar doğru değil. Bu kişileri düz yere oturmaya zorlamak, kıyam ve rükûu tam olarak gerçekleştirebildiği halde bu rükünlerden onları mahrum etmek olur. Bu kişinin namazı zaten ima ile namaz sınıfında, oturduğu yerin düz yer olmasıyla yüksekçe bir yer olmasında fark yok. Bu kişilerin dizlerinde ortopedik rahatsızlık olduğu için ayakta başladıkları namazın ilk rekatinde yere otururlarsa tekrar kalkamıyorlar. Fakat sandalye, tabure cinsi yüksek bir yere otururlarsa ima ile eda etmek mecburiyetinde oldukları secdeden sonra tekrar ayağa kalkıp müteakip rekatların kıyam ve rükularını hakkıyla eda edebiliyorlar. Dolayısıyla bu kişilere dinimizde sandalyede namaz yoktur tarzında itirazlarda bulunmak doğru değildir. Zaruretler kendi miktarlarıyla ölçülür prensibi sebebiyle kişinin zarureti, hastalığı, engeli hangi rüknü yerine getirmesine mani oluyorsa, ne kadar engel oluyorsa ona tanınacak ruhsat da o kadardır. Sadece secde edemiyor olduğu halde o kişiyi kadir olduğu kıyam ve rükudan men etmek doğru olmaz. Sıhhati el veren bir mümin elbette namazı kemali üzere eda etmeli. Hafif bir yorgunluk, basit bir diz ağrısı gibi mazeretlerle kıyamdan vazgeçmek, rükû ve secdede imayla iktifa etmek bir müminin vicdanına sığmaz. Bazen çoluk çocuk bile bu nevi ruhsatlara heves edebiliyor. Bazen öyle de olur, böyle de olur zannedip sandalyeye ilişi verenler oluyor. Secde etme imkanı olduğu sürece secdenin hazzını, tadını yaşamaya gayret edelim. Alemlerin Rabbi, Allah Teala'nın huzurunda secdeye kapanmanın o muazzam lezzetine hep beraber varmaya çalışalım. Çünkü bir gün gelecek hakikaten o lezzetten mahrum kalacak insan. Yani hasta olmasa bile ölümle mahrum kalacak. Bu dünya hayatının çilesine, kahrına sadece secdeden dolayı katlanılır. O secdenin hakkını vermeye gayret edelim. Cenab-ı Allah kıldığımız namazlarımızı kabul eylesin. Bütün ibadetlerimizi kabul eylesin. Elbette bu ruhsatlardan istifade edebilmek için insanın dayanılmaz bir acı raddesine gelmesi şart değildir. Mühim olan ibadet huzurunu bozmayacak derecede bir sıhhat ve afiyet seviyesini temin etmektir. Mümin ızdıraplar içinde kıyamda durmaya, acılar içinde kıvranarak secde etmeye zorlanmaz. Zorlanmamalıdır. Efendimizin bildirdiği ruhsatla amel etmeli, huzurlu olduğu halde namazını tamamlamalıdır. Sandalye ve taburelerin mescitlerde saf düzenini bozduğu şikayetleri dile getirildi. Hatta Diyanet İşleri Başkanlığı bir tarihte bunları kaldırttı. Camilerde adeta sabit hal almış, gerilerde dizi dizi sandalyeler medeniyet tarihimiz açısından da rahatsız edici görüldü. Malum kiliselerde sandalye düzeninde oturularak ayin takip edilir. Camilerin buna benzer manzaralara çevrilmesi tabii ki kabul edilemez. Ancak sıhhat sebebiyle sandalye veya tabureyle namaz kılmak mecburiyetinde olan müminlerin kalbinin kırılması ve adeta camiden kovulurcasına bir muameleye tabi tutulması da kabul edilemez. Umumi dünyada engellilere ne kadar kolaylıklar sağlandığı ve erişebilirlik özelliklerinin her sahada nasıl gitgide artırıldığı unutulmamalı. Camilerimizde de cemaatimize işin doğrusu öğretilmeli, güzellikle ve hoş muameleyle davranılmalı. Unutmamalı ki camiler Allah'ın evidir. Bizler vazifeli de olsak o evlerde ev sahibi değiliz, birer misafiriz. Kaldı ki geride bulunan sandalyelerin camideki saf düzenini bozduğundan şikayet ediyorsak, müezzin mahfili gibi geride saf tutulan yerlerin de aynı durumda olduğunu kabul etmeliyiz. Geride duvar dibinde sandalyeli amcaların saf tutmasını, saf düzenine aykırı buluyorsak, müezzin mahfilinde duranların da ister bir kişi, ister yanına bir iki kişi olsun, saf düzenine aykırı durduklarını da görmeli ve düzeltmeliyiz. Sandalye dizileri kilise havası veriyorsa, protokol gibi görünen hususi mahfillerde aynı havayı vermektedir. İkisine de aynı hassasiyet gösterilmelidir. Cenab-ı Hak namazlarımızı kabul buyursun. Bizlere sıhhat ve afiyet versin. Huzurunda kıyamda durmaktan, secdelerde zatını tesbih etmekten cüda eylemesin. Amin. Değerli dinleyenlerimiz, Doktor Ahmet Hamdi Yıldırım'ın kaleme aldığı Her Halükarda Namaz başlıklı yazıyı paylaştık Sesi Dergi'de ilk olarak. Ve şimdi de Doktor Naif Özkul imzalı Tasavvuftan Öğrendiklerim başlıklı yazıyı paylaşacağız. Müzik Talebelik yıllarımdan beri zihnimi meşgul eden bir hakikati aktarmak istiyorum. İki şahsiyet tanıyorum. Birincisi İmam-ı Gazali. Miladi 11. asırda yaşamış, fıkıh, kelam, felsefe, eğitim ve ahlak gibi zahiri ilimlerde çok ileri, Nizamiye medreselerinin çok değerli hocası, bugünün ifadesiyle rektörü durumunda. Akıl ve ilimde bir deha olan bu büyük alim, El-Munkizu Mined-Dalal adlı eserinde ifade ettiği gibi, sorgulayıcı şüphe ve isyana varan ağır bir bunalım geçirir. Sonrasında ancak tasavvufla huzur, sükun ve sekineye kavuştuğu Şam'a gider, inzivaya çekilir. Sonrasında İhya-u Ulumiddin adlı şaheseri kaleme alır. Diğeri Necip Fazıl Kısakürek, akıl ve zekada bir deha, şiir, fikir ve hitabette zirve bir insan. Kendi ifadesiyle üstün zekasının hemen bir üst seviyesinin tecennün, cinnet olduğu bir anda tasavvuf kervanına katılıp huzur ve sükûna kavuştuğunu dile getirir. Burada vurgulamak istediğim şey deha derecesinde akıl sahibi bu iki şahsiyetin tercihi tasavvuf olmuş. Bununla huzura ve saadete kavuşmuşlardı. Sonrasında çok değerli şaheserler vermişlerdir. Şimdi gerçek tasavvufla alakalı sözleri sizinle paylaşmak istiyorum. Tasavvuf tebliğle değil, temsille bilinir. Tasavvuf, kulu, abdi, kulluk, ubudiyet makamına eriştirme usulüdür. Tasavvuf, kulu ihsan makamına ulaştırmak için vardır. Yani Allah'ı görüyormuşçasına bir ihlas içinde kulluk edebilmek. Tasavvufta esas olan huzur ve huşuğu yakalamaktır. Eğer huzur ve huşuğu yoksa ibadetin lezzeti olmaz. Tasavvuf bize Allah'a kalbi olarak nasıl yaklaşımda bulunacağımızı öğretir. Bir hocamızın ifadesiyle Allah'ı ciddiye alarak ibadet etmeliyiz ki buna takva denir. Maalesef birçoğumuz bundan uzak bir ibadette bulunuyoruz. Tasavvuf kalbin inkişafına çok itina eder. Buna kalbin tasfiyesi, saflaştırılması, menfi duygulardan ve kötü huylardan arındırılması denir. Seküler eğitimde bedenin ve zihnin inkişaf ve açılımı önemsenir. Ona odaklanılır. Kalbin inkişafı adeta yok sayılır. Hayat kitabımız Kur'an'dır ve Kur'an olmalıdır. Mevlana Hazretleri der ki, Kur'an-ı Kerim'in zahirini bir miktar mürekkeple yazmak mümkündür. Onun sırlarına ise misilsiz deryalar, sahilsiz denizler mürekkep olsa kifayet etmez. Ayette belirtildiği üzere, denizler mürekkep olsa denizdeki mürekkep biter. Allah'ın sözleri bitmez. Bir o kadar daha ilave edilse bile. Tasavvuf, kamil insan yetiştirmeye taliptir. Allah dostları, mahlukata Halik'in şefkat ve merhamet nazarıyla bakarlar. Onların canlılara yönelik muhteşem merhamet tablolarına dair nice menkıbeler vardır. Hak dostları, ona tevekkül ve teslimiyetle yaşarlar. Kalpleri birer dergâhtır. Gerçek tasavvufun hedefi keramet değil, İstikamettir. Ubudiyet yani kulluk makamı kerametle değil istikametle kazanılır. Tasavvuf ehil olmayana sorulmamalıdır. Mesela ehil olmayan, tasavvufla hiç iştigal etmemiş, onun manevi tadını almamış, sadece şeriat öğrenmiş bir alime tasavvuf gerekli midir diye soruluyor. O da ehil olmadığı için gerekli değil, İslam'da yok vesaire deyip geçiyor. Herkese kendi ihtisasına göre sual sorulmalıdır. Tasavvuf İslam'da yok gibi lakırdılar, temelsizdir. Zira Kur'an'ı yaşamak tasavvufla mümkündür. Tasavvuf, İslam'ı ve Kur'an'ı Peygamberimizin yaşadığı şekilde yaşamaya çalışmaktır. Gerçek mürşit, Resulullah'a en güzel itaat edendir. Gerçek mürşitler her türlü şartta muvazenelerini muhafaza ederler. Darlıkta ve ferahlıkta, hastalıkta ve sağlıkta her türlü ahvalde onlar en güzel ahlakı ve şeriat-ı Muhammediye'yi en güzel şekilde temsil ederler. İmam-ı Rabbani Hazretleri ne güzel söyler. tasavvuf, tarikat, şeriatı yaşamak için vardır. Bir başka ifadeyle tarikate intisap etmekten maksat şeriatı mükemmel bir şekilde yaşamaktır. Gören gözler için tasavvuftaki esaslar Kur'an ayetlerinde mevcuttur. Mesela tevessülün meşruiyetini şu ayette görüyoruz. Ey iman edenler! Allah'tan korkun, ona yaklaşmaya yol arayın ve yolunda cihad edin ki kurtuluşa eresiniz. Şu ayette de Cenab-ı Hakk'a bazı esma ile dua edip yakarmak tavsiye ediliyor ki bu da tasavvuf yollarında sistemleştirilmiştir. En güzel isimler Allah'ındır. O halde ona o güzel isimlerle dua edin. Yine ayet-i kerimelerde namaz ve sabırla yardım isteyin buyuruluyor. Allah için ihlasla eda edilen hasenat ve iyilikleri vesile kılarak Allah'tan yardım istemek hakikati, ayet-i kerimede ashab-ı rakim diye anılan ve Buhari ile Müslim'de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz tarafından anlatılan kıssada bildirilmektedir. Kıssa meşhurdur. Ehli kitap zamanında 3 kişi şiddetli bir yağmurdan kaçarak bir mağaraya sığınırlar. Ancak onlar girdikten sonra itmeye güçlerinin yetmediği bir taş yuvarlanıp mağaranın ağzını kapatır. Onlar da çaresiz bir şekilde Allah rızası için yaptıkları amellerle tevessül ederler. Birincisi, anne babasına gösterdiği fedakarlıkları anlatır. Mağaranın ağzındaki taş bir miktar açılır. İkincisi, çok arzuladığı bir kadının zor zamanından istifade etmeyerek Allah'tan korkmasını anlatır. Mağaranın kapısı bir miktar daha açılır. Üçüncüsü, alacağını almadan ayrılan bir işçinin parasını işletip büyük bir sürü haline getirdiğini ve yıllar sonra kendisine verdiğini anlatır. Mağaranın ağzındaki taş iyice açılır ve kurtulurlar. Evet, Kur'an ve sünnetteki nice emirler var ki, neredeyse sadece tasavvuf ehli bu vazifeleri yerine getiriyor. Dedikleri gibi Allah korusun, tasavvuf İslam dışı sayılsa ve yok edilse bu vazifeleri yerine getirecek kimse kalmazdı. Mesela Kur'an-ı Kerim'de Allah Teala'yı çokça zikretmemiz emrediliyor. Seherlerde istiğfar, geceleri ihyaya dair çok sayıda ayet ve hadis var. Muntazaman salatü selam getirmek, ölüm tefekkürü, nefis tezkiyesi, kalbi selimi elde etmeye gayret etmek gibi nice Kur'an ve sünnet hakikati vardır ki bugün tasavvuf, tarikat alemi bunları ihya etmekte yani yaşatmaktadır. Ne mutlu yaşayanlara! Cenab-ı Hak gerçek tasavvufla yaşamayı cümlemize nasip etsin. Amin. Doktor Naif Özkul imzalı Tasavvuftan Öğrendiklerim başlıklı yazıyı paylaştık ve son olarak değerli dinleyenlerimiz Fahri Sarrafoğlu imzalı Çocuklarınızın Büyümesini Kaçırmayın başlıklı yazıyı paylaşacağız. Yıllar önce Mehmet Ali Bulut abimiz İHA'da benim haber müdürümdü. Kendisini çok severdim. Onunla birçok hatıram var. Hepsi de tasavvufi ve kalbi mesajlar dolu hatıralardır. Bunlardan bir tanesi var ki sizinle paylaşmak istiyorum. İHA'da çalıştığımız dönemlerde sık sık yurt dışı iş gezileri olurdu. Ben de bu iş gezilerine katılmak istiyordum. Yurt dışına gezi olacağı zaman ilk talipli hep ben olurdum. Dışarı çıkmak, gezmek hoşuma gidiyordu. Haber müdürümüz olduğu için hem de kendisini sevip saydığım için isterdim ki beni göndersin. Ben zaten gönüllüyüm, ben gideyim derdim. Bir gün yine böyle bir talep geldi. Bir firma davet etti. Ben de hemen koşarak, Mehmet Ali abi filan firma yurt dışına muhabir istiyor. Ne dersin, ben gideyim mi dedim. O da gülerek, gel aşağıya inelim bir çay içelim dedi. Beraber aşağıya indik. O çayından bir yudum aldı ve bugün herkesin kulağına küpe olacak şu sözleri söyledi. Bak Fahri Sarrafoğlu, senin ikiz çocukların var değil mi? Evet abi, 1 yaşına girmek üzereler. Sonra Mehmet Ali abi cebinden bir fotoğraf çıkardı ve canı gibi sevdiğini çok iyi bildiğim kızı Mina'nın fotoğrafını gösterdi ve Sen yurt dışına gitmek istiyorsun. Gidiyorsun, geliyorsun, geziyorsun, zevk alıyorsun, para da kazanıyorsun. İyi, güzel ama peki burada neler kaçırdığını, neler kaybettiğini biliyor musun diye sordu. Bendeniz şaşkın şaşkın gözlerinin içine bakarak, neyi kaçırıyorum abi? Hanım izin veriyor, yurt dışına çıkınca harcırı aldığımız için maddi olarak da gelir geldiği için o da seviniyor dedim. Mehmet Ali abi, iyi güzel de ikizlerin bu arada büyüyor ve sen onların nasıl büyüdüğünü hep kaçırıyorsun. Onların en önemli özel günlerinde yoksun, dışarıdasın. Onlar bir daha aynı yaşta olmayacaklar. Her anları değişik, onların büyüdüğünü sadece fotoğraflarda mı görmek istiyorsun? Bana bak Sarrafoğlu kardeşim, sen ol, çocuklarının büyümelerini kaçırma. Yurt dışına daha sonra da gidersin ama o çocukların bir daha aynı yaşta olmaz. O anları bir daha göremezsin, çok şey kaçırırsın, işte en acı da odur. Sevgili anne ve babalar, lütfen siz de hayatın akışı içerisinde çocuklarınızın büyümesini kaçırmayın. Okuldu, dershaneydi, kazandı, kazanamadı derken bir bakmışsınız gelinlik çağı gelmiş kızınız. Oğlunuz askere gitmiş ama siz ne ara büyüdü, daha dün parkta yürüyordu dersiniz. Şunu demek istiyorum, anı en iyi şekilde değerlendirin. Başta kendime diyorum, anı en iyi şekilde değerlendirelim. Kısaca, kendileri geriye zayıf çocuklar bıraktıkları takdirde onların geleceğinden endişe duyacak olanlar, yetimler hakkında da aynı endişeyi duysunlar. Allah'tan sakınsınlar ve doğru söz söylesinler. Değerli dinleyenlerimiz, Fahri Sarrafoğlu imzalı "Çocuklarınızın büyümesini kaçırmayın" başlıklı yazısını paylaştık bu akşam son olarak Sesli Dergi'de. Evet, Yüz Akı Dergisi'nin Haziran 2022 sayısından paylaştık bu yazılarımızı. Kaçırdığınız programları veya tekrar dinlemek istediğiniz yazıları radyomuzun internet sitesinden erkamradyo.com'da arşiv bölümünde Sesli Dergi'den bulabilir ve tekraren dinleyebilirsiniz. Geceniz hayırlı olsun efendim. Hoşça kalın.